Ayrım 7.
O gece geç saatlerde von Sanders Mustafa Kemal'i çağırdı. Mustafa Kemal gelip Alman'la Anafarta köyünün arkasında buluştu. General gitgide artan şiddetli bir öfke içerisindeydi. Bolayır'dan gelmesini emrettiği birlikler henüz gelmemişti. Kumandanları Fevzi uyuşuk ve yeteneksizdi. Onu görevden almıştı. Suvla cephesi tam anlamıyla savunmasız kalmıştı. O gün oraya bizzat gitmiş ve tükenmiş durumdaki bir tabur jandarmadan başka kuvvet olmadığını görmüştü. İngilizleri ilerlemekten ve yarımadanın ülkeyle bağlantısını kesmekten alıkoyacak hiçbir engel yoktu. Bütün gün boyunca aracılığıyla yeni birliklerin gönderilmesi için telefon ve telgraf mesajlar yollamış ancak hiçbir sonuç alamamıştı. Suvla'daki İngilizlerin ilerlemeye başlayacakları yönünde işaretler vardı. Birkaç saat içinde saldırıya geçmeleri muhtemeldi. Bunu şimdiye kadar neden yapmadıklarını yalnızca Tanrı bilirdi ya, durum gerçekten kritikti. Bütün birlikleri bu cephede birleştirmeye karar verdim ve umarım bu yeni birliğin komutasını siz alırsınız dedi. Mustafa Kemal duraksamadığı gibi soru da sormadı. Kendisine verilen bu sorumluluk ve eline geçen bu büyük fırsat karakterinde yer alan tüm olumlu yönleri açığa çıkarmıştı. Görevi sükunetle devraldı. Dikkatle planlarını hazırladı ve hemen ardından müthiş bir enerjiyle görev yerine koştu. Talih her zamanki gibi onunla birlikteydi. Bolayır'dan beklenen birlikler sonunda gelmişlerdi. İyi bir yürüyüşle 45 kilometre yol almışlardı. Fevzi'yi yenik düşüren zaman ve mesafe olmuştu. Bu adamları hiç kimsenin daha hızlı getirmesi mümkün değildi. Ama parsayı toplayan Mustafa Kemal olmuştu. Yedek kuvvetler gelir gelmez Mustafa Kemal çok kısa bir mola verdirip ardından saldırı için onları yeniden düzenledi. Bu saldırı İngilizlerin durdurulabilmesinde tek umuttu. Savunma mevzileri hazırlamak için hiç vakit kalmamıştı. O gece İngilizler de hazırlık yapmaktalardı. İngiliz başkumandanı Sir Ian Hamilton oraya gelmiş ve derhal ilerlemeleri emrini vermişti. İlerleme 9 Ağustos sabahı şafakla birlikte başlatılacaktı. İki saldırı da aynı anda başlatıldı. İki taraf çarpışmaların durmasına değin boğaz boğaza dövüştüler. Fakat Türkler mevzilerini korudular. İngilizler ilerleyemediler. Suvla önündeki mevkiler korunmuştu. Bu arada Conk Bayırı ve Koca Çimen tepelerindeki çarpışmada sürmekte ve şimdi bir taraf diğeri karşısında üstünken az sonra diğer taraf avantajlı duruma geçmekteydi. Türkler Koca Çimen'den İngilizleri biraz tepenin aşağılarına doğru sürmüşlerdi. İki tepe arasındaki boğazda süngüleriyle koşan bir Hintli ve İngiliz kolu, Türkleri kovalayıp onları ötedeki tepenin eteğine sürerlerken, İngiliz filosu toplarının yanlışlıkla açtığı ateş sonucu kendi adamlarına ağır kayıplar verdirmiş ve onları geri çekilmeye mecbur etmişti. Yeni Zelandalılar Conk Bayırı'nda ele geçirdikleri mevkiyi biraz daha genişletmişlerdi. Buradan Türk hatlarını ateş altında tutuyorlardı. Onları yerlerinden sökmek için yapılan tüm karşı saldırılar başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Türk 19. Tümeni'nin kurmayları bir kez daha panik olmuşlardı. Mustafa Kemal'i telefonla arayarak adamlarının yorgun düştüğünü, onları bir kez daha saldırıya sevk edemeyeceklerini, düşmanın korkunç top ateşinin hiçbirinde moral bırakmadığını ve panik çıkacağına dair belirtiler bulunduğunu bildirdiler. Endişe etmeyin cevabını veren Mustafa Kemal'in telefondaki sakin ve telaşsız sesi kurmay subaylarına cesaret verdi. Sadece benim burada Anafarta cephesindeki durumu düzene sokmam için 24 saat dayanın yeter. Kısa bir süre içinde yanınızda olacağım ve o zaman her şeyi yoluna koyarım. Akşam saat 8'de Mustafa Kemal Conk Bayırı'na dönmüştü. Keşif amacıyla çevrede bir gezi yaptı. İki kez pusudaki düşman askerleri üzerine ateş açtı. Adamlarının dikkat etmesi yolundaki ricalarına karşın hava kararınca Yeni Zelanda mevzilerine iyice yaklaşıp araziyi dikkatle kontrol etti. Ve yine hiç acele etmeksizin ve saklanmaya gerek duymadan sakin sakin yürüyerek geri döndü. Bu incelemeden Yeni Zelandalıların Conk Bayırı'ndan atılmamaları halinde savaşın kaybedileceği anlaşılmıştı. Bütün geceyi hazırlıklarla geçirdi. Von Sanders ona Anadolu yakasındaki 8. tümeni göndermişti. Adamlarını siperlerin içine birbirlerine olabildiğince yakın duracakları şekilde yerleştirdi. Yakın temasın onlara cesaret vereceğini düşünüyordu. Aralarında gülerek, neşeli bir şekilde dolaşıp onlara moral verdi. Yine mutlulukla dolmuştu, savaşıyordu. "Telaş etmeyin evlatlarım," dedi. "Hiç acele etmeyin. En doğru anı seçeceğiz. O zaman ben en öne çıkacağım. Süngülerinizi takmış ve keskinleştirmiş olarak siz hazır beklerken elimi kaldırdığımı gördüğünüzde peşimden gelin." Yalın Türk askerinin ruhunu yepyeni bir cesaretle ateşlemişti. Hepsi de onu cehenneme kadar izlemeye hazır durumdaydı. Karşı tarafta düşman mevzilerinde ise yeni ordunun iki acemi taburu, yani 6. North Lancashire ile 5. Wiltshire taburları yorgun fakat deneyimli Yeni Zelandalıların yerini alıyordu. Şafaktan önce kullanılabilecek durumdaki bütün Türk topları ateşlenerek düşman mevzileri yoğun bir ateş altına alındı. Sabaha karşı 3'te Mustafa Kemal siperlerden çıktı, yürüyerek ilerledi. İngilizler ateş açtı. Bir kurşun saatini parçaladı. Fakat kendisine gene bir şey olmadı. Yaralanmış olsaydı hücum asla gerçekleştirilemeyecekti. Adamları o takdirde parmaklarını bile oynatmayı reddedeceklerdi. Top atışı kesildi. Bir an için Mustafa Kemal adeta güçlü bir lider figürü olarak tek başına ayakta durdu. Hemen sonra bir elini kaldırıp ileriye atıldı. Yabanıl naralar atan Türk piyadesi karşı durulmaz bir süngü denizi halinde dalga dalga onun ardından tırmanmaya başladı. İki İngiliz taburunu ezip geçtiler. North Lancashire taburu bozuldu ve kaçmaya başladı. Wiltshire taburu ise son askerine kadar süngüden geçirildi. Türkler tepenin eteklerinden aşağıya doğru denize kadar her şeyi ezip geçtiler. İngiliz savaş filosu üzerlerine bombalar yağdırdı. Dev şarapneller ve demir parçaları sağanağa toprakta kocaman delikler açıyordu. Geri çekildiler ve siper kazdılar. Ancak Jonkbayırı tepesini temizlemişlerdi. Çarpışma kazanılmıştı. Artık paşalığa terfi etmiş olan Mustafa Kemal sonraki 3 ay boyunca Anafarta cephesine kumanda etti. Çarpışmalar temelde siper savaşı olarak cereyan etmekteydi. İngilizler sadece 2 kez daha Suvla'dan saldırıya geçtiler. Her ikisinde de çarpışmalar son derece yoğun ve şiddetliydi. Her iki çarpışmada da Mustafa Kemal elindeki son ihtiyatları, hatta atsız kalan süvarileri ve jandarmaları dahi savaşa sürmek zorunda kalmıştı. Her iki çarpışmada da Türklere zaferi kazandıran ve yarımada il İstanbul'u kurtaran, eldeki bu bir avuç asker ile Mustafa Kemal'in olağanüstü kişiliği olmuştu. Aralık 1915'te İngilizler yarışı terk edip yarımadayı boşalttılar. Türk kuvvetleri sadece devriye görevini yürütecek miktara indirildi ve Mustafa Kemal de İstanbul'a döndü. 15. Mustafa Kemal kendi önemine duyduğu büyük bir inançla dop dolu olduğu halde İstanbul'a geldi. Artık o da hesaba katılacak biri olmuştu. Gazeteler onu boğazların ve payihatın kurtarıcısı olarak selamlamaktaydı. Askeri bir üne sahip olmuştu. Eskisi gibi görmezden gelinemezdi. Politikacılara artık kendisini dinletebilecekti. Bu aşağılık adamlara kendi görüşlerini benimsetecekti. İktidarda o da söz sahibi olacaktı. Hala politikacıları aşağılık bulduğunu açıkça belirtiyordu. Ancak politika karşı koyamadığı bir güçle kendisini çekmeye devam ediyordu. Türkiye'yi yalnızca Türklerin kontrol etmesi gerektiğini ısrarla savunmuştu. Göreve getirilseler bile Almanların sadece hizmet etmek üzere kullanılmalarını tavsiye etmişti. Bütün o yetersizliğiyle Enver'in ulusal bir tehlike oluşturduğunu ve ülkeye zarar vereceğini söylemişti. Döndüğünde kamuoyunu kendi görüşlerine doğru yönelmiş olarak buldu. Savaşa karşı duyulan coşku azalmaya yüz tutmuştu. Almanlara karşı ise aşırı düzeyde bir nefret belirmişti. Türkler ve Almanlar arasında sık sık yinelenen tartışmalar ve tatsız olaylar çıkıyordu. Türkiye dev Alman makinesinin önemsiz bir parçası durumuna düşmüştü. Savaşı kim kazanırsa kazansın, faturasını Türkiye'nin ödeyeceği düşüncesi yaygın bir kanı haline gelmişti. Bütün Alman subaylarını kaçırıp ülke dışına sürmek gibi çılgınca bir komplo bile hazırlanmıştı. Almanların yardımıyla Enver kendisini diktatör ilan etmişti. Ona karşı da büyük bir antipati akımı başlamıştı. Kendi yandaşları ve İttihat ve Terakki cemiyetiyle kavgalıydı. Ona yönelik pek çok entrika çevriliyordu. Sürekli suikast tehlikesi altındaydı. Yanında güçlü bir eskort olmadan dışarı çıkmıyordu ya da arabasını son hızla sürdürüyordu. Mustafa Kemal görüşlerini gizlemeye gerek görmüyordu. Arkadaşı olan Cemal Suriye'deydi. Bu yüzden artık sadrazam konumuna gelmiş olan Talat'ı görmeye gitti. Mustafa Kemal'i güler yüzle karşılayan Talat, onun harbiye naziri olmak için sahip olduğu niteliklerini sıralamasını dikkatle, hatta bu düşünceyi onaylıyormuşçasına dinledi. O gittikten sonra ise onun bu olağanüstü kendini beğenmişçe ve garip düşüncesine gürültülü kahkahalar atarak güldü. Birisi Mustafa Kemal'e Talat'ın ona güldüğünü söyledi. Bu onun onurunu yaraladı ve onu çılgınca öfkelendirdi. Talat'ı hiçbir zaman bağışlamadı. Bu kez Sofya'dayken birlikte olduğu Hariciye Nazırı Vekili Halil'e gitti. Halil ona Almanlara karşı nefretiyle tanınan Hariciye Nazırı Nesim ile bir görüşme ayarladı. Dipnot 1. Halil Bey 15.8.1914'te savaşın patlak vermesinden hemen önce Bulgaristan'ın mihvere katılmasını, Romanya'nın tarafsız kalmasını sağlamak amacıyla o sırada Dahiliye Nazır olan Talat Bey ile birlikte Sofya ve Bükreş'e gitmiş. Sofya'da ancak birkaç gün kalmıştı. Bu anlamda Halil Bey ile Mustafa Kemal'in Sofya'dayken birlikte olduğu ifadesi yerine tanıştığı sözcüğünü kullanmak daha yerinde olacaktır. Dipnot 2. Aslında Meclis-i Mebusan reisi olan Halil Bey, Menteşe, bu görevi 24 Ekim 1915'te aseyleten almıştı. Görevi daha önce ve vekaleten Sadrazam Said Halim Paşa yürütmekteydi. Dipnot 3. Giritli Ahmet Nesimi Bey, İttihat ve Terakki'nin Hariciye Nazırlarındandır. Burada yazar, Hariciye Nazırı Müsteşarı olan ve Atatürk'ün anılarında terbiyeli ve haluk biri olarak tanımladığı kişiyle Halil, Menteşe, Bey'le karıştırmış olmalı. Çünkü Mustafa Kemal'in görüştüğü nazır Nesimi değil, Halil Bey'dir. Mustafa Kemal görüşmeye gittiğinde Nesimi meşguldü ve işi bitene değin onu bekleme odasında bir hayli bekletti. Sonunda onu çağırttığında Mustafa Kemal gerçekten oldukça öfkelenmiş bir haldeydi. Nazıra Erkan-ı Harbiye'nin hazırladığı iyimser raporların gerçekçi olmadığını, her şeyin çok kötü durumda olduğunu, Türkiye'nin çöküşe doğru hızla ilerlediğini, Enver'in yetersiz olduğunu ve bütün bunları bildiği için Nazır'ın kendisinin yaklaşmakta olan sonun sorumluluğunu bizzat alması gerektiğini dobra dobra söyledi. Öfkelenen Nesim en az onun kadar kaba bir tavırla Mustafa Kemal'in yanlış yere geldiğini belirtti. Bir subay olarak bu türlü görüşleri varsa harbiye nezaretine gitmesi daha uygun olacaktı. Mustafa Kemal buna harbiye nezaretine gitmesinin Almanlara gitmek demek olacağı karşılığını verdi. Her şeyi onlar kontrol ediyorlardı ve esasen bir süre önce kendisinden kurtulmaya çalışmışlardı. Ve büyük bir öfkeyle Nazır'ın ofisinden çıkıp gitti. Kendisini tıpkı eskisi gibi dışlanmış hissediyordu. Hiç kimse ondan hoşlanmıyordu. Öylesine köşeli ve sivriydi ki hiçbir resmin içine uymuyordu. Her zaman kibirli ve vakurdu. Hiç kimseyle uzlaşmaya yanaşmıyor, herkesin kendisine gelmesini, fikirlerini benimsemesini, kesinlikle ona boyun eğmesini bekliyordu. Hiç kimseyle uzlaşmak için en ufak bir çaba bile göstermiyordu. Durumdan hoşnut olmayan ve rahatı kaçan Mustafa Kemal, görüşlerini her fırsatta sert bir dille savunmaktan kaçınmadı. İstanbul, küçük adamların yürüttüğü komplo ve intrikalarla çalkalanıyordu. Enver ve Almanların muhalifi olduğundan ismi muhaliflerin çevirdiği işler anılmaya başladı. Ne ki Mustafa Kemal bu olaylarda görev almayacak kadar zeki ve ihtiyatlıydı. Bu komplo hazırlıklarından biri iyiden iyiye olgunlaşmıştı bile. Gürültücü geveze biri olan Yakup Cemal adında bir adam, kişisel kininden dolayı Enver'i öldürmeyi planlamakta ve yerine Mustafa Kemal'i geçirmekten söz etmekteydi. Dipnot, aslında Yakup Cemil olmalı, İttihat ve Terakki'nin en namlı silahşörlerindendir. Aslında alt rütbeli birkaç subayın düşüncesiz bir şekilde hazırlamış oldukları bayağı bir komploydu. Enver yeterince kanıt elde edinceye değin bekledi, ardından Mustafa Kemal'e ve diğerlerine bir uyarı olsun diye Yakup ve arkadaşlarını astırdı. Ele geçirebilmiş olsaydı Mustafa Kemal'i de astırmaktan kaçınmayacağı kesindi. Onun da bu komploya katıldığına ilişkin hiçbir kanıt yoktu. Enver Mustafa Kemal'i bir baş belası olarak görüyordu. Onun İstanbul dışında olması en iyiydi. Böylece onun mümkün olduğu kadar uzaklara, Kafkaslardaki 16. Kolordu Kumandanlığına ve ardından da merkezi Diyarbakır'da bulunan 2. Ordu Kumandan Vekilliğine atadı. 16. İstanbul'dan Ankara'ya 300 kilometrelik tek hatlı bir demiryolu işliyordu. Buradan itibaren Mustafa Kemal Kafkaslara kadar bir 600 kilometre daha uzanan yolun at üstünde ve otomobille devam etti. Bu uzun ve son derece yorucu bir yolculuktu. Yollar bozulmuş ve yıllardır onarım görmemişti. Pek çok yerde hanlar bile yok olmuştu. Ankara'nın kendisi Anadolu'nun ortasında çıplak bir yaylanın üzerinde küçük ve ilkel bir kır kasabasıydı. Ötesinde doğuya doğru birkaç verimli vadi dışında hiç kimsenin yaşamadığı uçsuz bucaksız, kasvetli, kıraç ve yabanıl bir arazi uzanıyordu. Yazın sıcaklık son derece yüksek, kışınsa soğuk daha da fazla acımasızdı. Mustafa Kemal görev yerine ulaştığında Türk birliklerini tümüyle darmadağınık bir halde buldu. Bir önceki yıl Enver ünlü dev hayallerinden biri olarak Rus ordusunun kanatlarını çevirerek çekilme yollarına saldırmayı ve onları Kafkaslardan geriye sürmeyi planlamıştı. Bunun için Erzurum'da büyük bir ordu toplayarak kendisi de kumandayı bizzat almak için İstanbul'dan gelmişti. Teorik olarak planı mükemmeldi. Ancak mesafe ve mevsimin pratikteki ayrıntılarını görmezlikten gelmişti. Böylece Türk birlikleri yüksek dağ geçitlerinde Ocak ayının şiddetli kar fırtınalarına yakalanmıştı. Birlikte yola çıkan 100 bin kişiden ancak 12 bini geri dönebilmişti. Yalnızca bir bölgede Rus devriye kolları biraz ısınabilmek için gruplar halinde birbirlerine sarılmış halde donarak ölmüş, 30 bin Türk'ün cesedini bulmuşlardı. Bunlar Anadolu alaylarının askerleri, Türk ordusunun gözdesiydiler. O zamandan beri de Kafkas cephesi göz ardı edilmişti. Her adam ve her silah Çanakkale Savaşı için gerekliydi. Ruslar kara ve demir yolları inşa etmek, kazançlarını sağlamlaştırmak ve ülkenin idaresini ele almak suretiyle yavaş da olsa hiç durmaksızın ilerlemişlerdi. Van, Bitlis ve Muş'la birlikte Büyük Erzurum Kalesi'ni ele geçirmişlerdi. Ne ki o zamana değin, temel çabaları Alman cephesi üzerinde yoğunlaşmışken artık Türkiye'nin kalbine yöneltecekleri büyük bir saldırının hazırlığına girişmişlerdi. Rus başkumandanı Grand Duke Nikola hazırlıklarla bizzat ilgileniyordu. Mustafa Kemal kumandası altındaki Türk birliklerinin pek zayıf bir direnme gücüne sahip olduğunu gördü. Yiyecek, mühimmat, tüfek ve top sıkıntısı içindeydiler. Yırtık pırtık üniformalar giyiyorlardı. Moralleri çok kötüydü. Tüm donanımları çalınıp çırpılmıştı. Ordu müteahhitleri sözleşmelerinden yararlanarak çalıp çırpmak ve zengin olmakta subaylarla işbirliği kurmuşlardı. Levazım hizmetleri gibi sağlık hizmetleri de tam anlamıyla durmuştu. Askerlerin uğradığı bu ihmal binlercesinin dizanteri, tüfüs ve açlıktan ölmesine yol açıyordu. Mustafa Kemal bütün bunları o türedi. Kendini beğenmiş Lafazan'ın, Enver'in tehlikeli yetersizliğinin bir başka kanıtı olarak değerlendirdi. Bütün bu pisliği temizleme işini kendi üstüne yıktığı için Enver'e lanet ederek sarsılmaz enerjisiyle kendisini işine verdi. Yitirilecek hiç zaman kalmamıştı. Rusların 1917 ilkbaharının sonlarına doğru saldıracağını hesaplıyor ve gerçekten kökten önlemler alınmayacak olursa hiçbir güçlük çekmeksizin Türk mevzilerini aşacaklarını görüyordu. Acilen İstanbul'daki genel kurmaya durumu betimleyen ve daha fazla ihmalin yol açabileceği tehlikeleri işaret eden bir telgraf çekerek donanım, mermi, ilaç ve asker gönderilmesini istedi. Hiçbir cevap alamayınca doğrudan doğruya harbiye nezaretine Enver'e hem son derece kısa ve ters hem de rahatsız edecek derecede açık seçik bir biçimde durumu bildiren bir telgraf gönderdi. Buna da bir cevap alamamıştı. Kafkas cephesi çok uzaklardaydı. Enver ve Genelkurmay ise başka planlarla meşguldüler. Mustafa Kemal'i ve telgraflarını görmezden geldiler. Korkunç bir öfkeyle Enver'e, onun yeteneksizliğine ve Alman yardımcılarına söverek Mustafa Kemal elindeki malzemeyi en iyi şekilde değerlendirebilmek için işe koyuldu. Ordu müteahhitlerine ve hırsızlık eden subaylara karşı acımasızdı. Onun kişiliğini yanlış değerlendiren bir iki kişi onu da yağmadan pay almaya davet etti. Cevabı, hırsızlık edenleri astırmak ya da falakaya yatırmak oldu. Tembel ve yetersiz olanlara karşı da aynı şekilde acımasızdı. Alayları yeniden oluşturup sağlık ve levazım hizmetlerini yeniden düzenledi ve hiç durmaksızın birlikleri yeni bir ruhla canlandırma mücadelesi verdi. Kurmay Başkanı Albay İsmet İnönü adında biriydi. Kumandan muavini de General Kazım Karabekir'di. İsmet yetenekli ve deneyimli bir kurmay subaydı. Solgun yüzlü, kısa boylu, muntazam ve sağlam yapılı bir adamdı. Küçük bir kafası ve kanca burnu vardı. Biraz sağırdı ve bir sağırın durgun tavrına sahip bir adamdı. İstikrarlı davranışları, sınırsız sabrı ve sınırsız dayanıklılığıyla büro işlerinde, rutin işlerde ve ayrıntılarla başa çıkmada bir uzmandı. Emirleri Mustafa Kemal'in her zaman talep ettiği gibi tam bir etkinlikle yerine getirmekteydi. Kazım Karabekir ise onun tam anlamıyla zıttıydı. Yavaş çalışan bir beyne sahip fakat sadık, gayretli, yetenekli ve adamları tarafından sevilen uzun boylu ve yapılı bir adamdı. Her ikisi de çok dürüst insan, sert ve disiplinli birer amir ve enerjik kişilerdi. Her ikisi de Mustafa Kemal'i reisleri olarak benimsemiş ve ona büyük bir hayranlıkla bağlanmışlardı. Gene de kendisinin ve kurmaylarının bütün çabalarına karşın Mustafa Kemal bahar yaklaştığında Rusların ilerlemesi halinde onları durduramayacağını anlamış durumdaydı. Fakat talih Mustafa Kemal'i bir kez daha kurtaracaktı. Her şey tersine dönmüştü. Rusya'da ihtilal yaklaşıyordu. Bu sinsice ilerleyiş Rus ordularını kemirmekteydi. Ordu disiplini gevşemişti. Bozgunculuk ve firar yaygınlaşmıştı. Grand Duke Nikola Moskova'ya çağrıldı ve bahar saldırısı ertelendi. 1917'nin ilkbahar ve yaz ayları boyunca Rus orduları kısım kısım dağıldı. Küçük parçalara ayrılıp rüzgarın önündeki yaprak misali yok olup gitti. Mustafa Kemal derhal ilerledi. Ancak birliklerinin durumunun hala çok zayıf olması ve Ruslar tarafından örgütlenmiş olan Ermeni ve Gürcülerin toprakları uğruna şiddetle çarpışmayı sürdürmeleri sonucu çok ağır hareket edebiliyordu. Van, Bitlis ve Muş'u geri alıp Batum'a doğru yöneldi. O bölgede tehlike geçmişti, düşman gitmişti. Fakat daha ötede, güneyde yeni bir tehlike doğmuştu. İngilizler Suriye yolundan yeni bir saldırı hazırlamaktaydılar. İstanbul'dan gönderilen acil emirler Mustafa Kemal'in elindeki tüm asker ve silahlarıyla birlikte Suriye cephesine atandığını bildiriyordu. Ermenilerle görüşmeler yapıp sorunları çözüme bağlaması ve sınırları belirlemesi emirlerini vererek kumandayı Kazım Karabekir'e devreden Mustafa Kemal Suriye'ye gitmeden önce aceleyle İstanbul'a geçti. 17. Yeni tehlike kuşakları Mezopotamya ve Suriye'ydi. Hindistan'dan getirdikleri orduyla İngilizler Bağdat'ı ele geçirmişler, Musul'a doğru ilerliyorlardı. Filistin ve Suriye'ye saldırmak üzere Mısır'da bir ordu hazırlamaktaydılar. İlerlemeleri durdurulmalı, Bağdat geri alınmalıydı. Alman Genelkurmayı Enver'in acil ricası üzerine adına uygun düşecek yıldırım gibi bir ordu kurmak üzere General von Falkenhayn'i yolladı. Yıldırım ordularının genel merkezi Halep'te olacaktı. Bu ordular çok büyük ölçüde Alman subaylarıyla pekiştirilecekti. Mustafa Kemal 7. Ordu'nun kumandanlığına atandı. Fakat durumdan hoşnut değildi. Denetimin Almanlarda olmasını şiddetle protesto etti. Liman von Sanders de çok iyi geçinmişti. Fakat bu dik başlı, inatçı ama olağanüstü derecede yetenekli Türkiye nasıl davranacağını hiç bilemeyen von Falkenhayn ile anlaşması olanaksızdı. Diğer yolları deneyip başarısız olan Alman, Mustafa Kemal'e armağan olarak altın paralarla dolu bir kutuyu gönderecek kadar budalaydı. Mustafa Kemal, kutu için resmi bir makbuz hazırlayıp gönderdikten sonra altınları geri yollayıp makbuzunu da geri istedi.